Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Bu programda sizlerden gelen soruları ve bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza yönlendiriyor ve hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturuyoruz diyerek programımıza başlayalım. Bu vesileyle bizleri dinlemekte olan siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Hocam artık yavaş yavaş hac ve kurban mevsimine doğru yol alıyoruz.
Evet.
Takribi birkaç hafta sonra Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz ve hac mevsimini idrak edeceğiz. Hacılarımız 2 yıllık aranın ardından, bir pandemi sürecinin ardından hasret bitmiş olacak.
Az da olsa gidenler oldu.
Ve orada hac ibadetlerini idrak edecekler. İnşallah. Biz de bu vesileyle Kurban Bayramı'na kadar olan programlarımızda, bu programdan itibaren hem haccı konuşalım fıkhi anlamda, hem de kurbanı konuşalım istedik. Hac ile ilgili sorularla başlayalım hocam, hac ibadeti ile alakalı. Birinci sorumuz şöyle: hac kimlere farzdır?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Malum bizim ibadetlerimizde veya dini görevlerimizde, ki bunlar efali mükellefin de derlerdi eskiden. Şimdi bunlara hükümler, dini hükümler, ahkam-ı şer'iye, farz, vacip, sünnet, müstehap diye yukarıdan aşağı sıralanır. Farz, Kur'an-ı Kerim'de açıkça emredilen veya Peygamberimizin mütevatir dediğimiz büyük kitleler tarafından nesilden nesle aktarılan hadislerinde ile bizden yapılması istenen şeylerdir farzlar.
Evet.
Bunu niye söyledim? Hani sen haç kimlere farzdır diye sorduğun için, bazı belki gençlerden olabilir dinleyen bizi. Veya ne bileyim, bu tabirler pek fazla
bilinmiyor olabilir.
O açıdan onu açıklamaya girmek istedim. Vacip ise ikinci derecededir. Farz birinci derecede bizim yükümlülüğümüzdür. Vacip ondan bir kademe aşağıdır. Yine Kur'an-ı Kerim'de bizden yapmamız istenilen ama yoruma açık olan, delaleti, yani ne anlama geldiği konusunda ittifak edilemeyen bir emirle bizden isteniliyorsa, o da vacip oluyor. Veya Peygamber Efendimizin sünnetiyle, meşhur sünnetiyle sabit olan ve net ifadelerle bizden istenilen, veya Peygamberimizin hiç yapmadığı ve size bu gerekli kılındı dediği gibi, mesela bitir namazıyla ilgili olarak öyle var. Bunlara vacip diyoruz. Peygamber Efendimizin ara sıra yapıp ara sıra yapmadıklarına da sünnet diyoruz. Bazen yaptıklarına da müstahap veya gayrimüvekked sünnet diyoruz. Şimdi hac kimlere farzdır? Bir defa Kur'an-ı Kerim haccın farziyetini ve kimlere farz olduğunu bir ayet-i kerimede bize bildiriyor. Ayet-i kerime şu: estağfirullah. Velillahi alennâsi hüccül beyti men istatâ ileyhi sebîle. Allah'ın yol bulabilenler için insanların hac etmeleri Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır.
Yol imkanı varsa.
Yol bulabilenler. Ayet nasıl? Men istata'a ileyhi sebiyle. Oraya, yola gücü yeten. Dolayısıyla hac kimlere farzdır? Kimlere farzdır? Hacca gitmeye, yani Mekke'ye gitmeye yol bulabilen kişilere farzdır. Bunun için zenginlik şart olmayabilir.
Evet.
Mesela ülkemizden çeşitli görevlerle Suudi Arabistan'a gidenler var, Mekke'ye gidenler var, kasap olarak giden var veya şoför olarak giden var. Bu insanlar hac yapmamış iseler daha önceleri, onların hac etmeleri artık farz oluyor. Niye? Oraya yol buldu.
Yani şöyle, bir kişi bir şekilde oraya gitmeye imkan buldu ve gittiği zaman sadece vazifemi yapar dönerim, hac yapmayacağım, bana farz değil diyemez. Gittiği an orada farz olur.
Orada hac olacak, yapacak. Şimdi ancak Tabii herkes bu şekilde gidemez. Genelde hac masraflı bir ibadet. Ve bir de yorucu bir ibadet. Masraflı bir ibadet olduğu için o masrafı karşılama gücü. Yani herkes şoför olarak gidecek hali yok. Veya kasap olarak gidecek hali yok. Diğer insanlar ne yapacaklardır? Masraf edecekler, para harcayacaklardır. Evet. Dolayısıyla zat diyoruz buna. Yani yol azı. Buna gücü yetecek. Buna. Bir de kendisi gidip gelinceye kadar aile efradının nafakası hazır olmuş olacak.
Geride kalanlar mağdur olmayacak.
Mağdur olmayacak. Yani o zaman şöyle diyelim. Günümüz şartlarında hac organizasyonları var biliyorsunuz.
Evet.
Yani insan tek başına hacca gidemiyor. Gittiği zaman bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyor. Ha, her sene hacca gidenler var. Orada ahbabı dostu olanlar var. Onlar kendiliklerine gidebiliyorlar belki. Ama öyle değil de normal sıradan vatandaşlar organizasyonlara katılıyorlar. Ve organizasyonlar bunlardan belli bir para alıyor. Bu işte yol parası, konaklama parası, oradaki intikaller vesaire para alıyor. Yemek parası. O zaman bu parayı vermeye gücü yetecek bir kişinin hacca gitmesinin zorunlu olması için, farz olması için. İkincisi de o gidip gelinceye kadar ev halkının, çocuklarının ve eşinin zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak ilave bir varlığı olacak, mal olacak.
Evet.
Ha, bir de yol emniyeti olacak. Yol emniyeti. Ha, bunlar varsa bunlara sahip olan kişi hacca gitmekle mükelleftir, zorunludur. Tabii bu mükellefiyet şartı, yani ergen olma şartı, aklının başında olması şartı, tüm ibadetlerde olduğu gibi hac ibadetinde de birinci şarttır onun farz olması için.
Evet.
Yani o zaman şöyle diyelim, akıl, balık, hacca gidip gelinceye kadar masrafları ve aile efradının imkanlarına sahip olan kişi, efendim yol emniyeti de varsa ona hac farz olmuş olur.
Evet, eyvallah hocam. Hocam şöyle bir sorumuz var. Hac ibadetinin ifası için nisap miktarı mala sahip olma şartı var mıdır?
Az önceki soruda bunun cevabını verdik. Yani yol bulabildiyse, hatta bazı mezheplerde şu bile vardır. Bak Hanefi mezhebinde değil de o zat yol azı lazım. Bazı mezheplerde kişinin hiç imkanı yoksa bile gerekirse yolda giderken çalışarak, para kazanarak da gidebiliyorsa gitmesi gerekir diyenler var, alimler var. Amelilik yaparak. Tabii şimdiki gibi eskiden İslam ülkesi, İslam alemi değişik ülkelerden oluşmuyordu. Tek bir devlet vardı. Dolayısıyla diyelim ki Fas'tan, Tunus'tan kalkan bir kimse işte Mekke'ye kadar yolda amelilik yaparak da gidebilirdi. Yani buna gücü yetenler bile gitmesi gerekir diyen alimler var.
Evet. Peki hocam, borçlanarak hacca gitmek doğru mu?
Doğru mu, caiz mi?
Caiz mi?
Caizdir. Yani bir kimse borçlanarak hacca gittiği zaman hac görevini yerine getirmiş olur.
Evet.
Yani mesela şimdi bu günümüz için belki biraz daha güncel diyebileceğimiz bir soru. Şöyle ki 10 sene 12 sene önce yazılmış insanımız hacca gitmek için. O zaman maddi durumu varmış, parası varmış. Veyahut da şu oluyor, ama şimdi bugün yok, bugün de çıkmış para hac. Veyahut da efendim o gün nasıl olsa ne zaman çıkacağı belli değil demiş, parası olmadığı halde yazılmış, o sene çıkıvermiş. Peki bu adam diyor ki ya bu şans bana bir daha gelmez. Gitmek istiyorum. Peki nasıl gidecek? Para yok, imkan yok. Borçlanıp gidebilir. Ve borçlanıp gittiği zaman da ondan hac farizası düşer. Yani ileride tekrar hacca gidecek maddi güce sahip olsa bir daha gitmesine gerek yok. Mesela demin örnek verdik ya, adam şoför olarak gitmiş oraya. Öğrenci olarak gitmiş. Ve orada hac yapmış. Mekke'de okuyan öğrenciler var bizim ülkemizden. Orada hac yapmış. Ve orada işçi olarak çalışanlar var. Hac yapmış. Ama o zaman fakirdi. Ama Mekke'de olduğu için masrafa gerek olmadan fazla hacını yapmış. Daha sonraki senelerde eğer bu zengin hale gelirse, yani mal mülk sahibi olursa tekrar hacca gitmesine gerek yok. O gittiği zaman o hac vazifesini yapmış olur. Şimdi borçlanarak gitti bir kimse. Gitmek zorunda mı? Değil. Bir gitmesi caiz mi? Gidebilir mi? Gitmeli mi? Hı hı. Soru o ya. Gidebilir. Gitmesi caizdir. Bu mümkündür. Nasıl ki ben ihtiyacım olan herhangi bir elbiseyi vadeli borçla alabiliyorsam. Hı hı. Hac için gerekli olan şeyde hac satın alabilirim borca. Mesela bazı şirketler bunu yapardı, bilmem hala yapıyorlar mı? Taksitle götürüyorlardı hacı. Yani o bir hizmet satıyor ya.
Evet.
O sattığı hizmeti taksitle veriyordu. Yani bunu yapanlar oluyordu. Gidenler olabiliyordu böyle. Öyle değil de eşten, dosttan, isimden, akrabadan borç almış gitmiş. Hı hı. Gider. Bu mümkündür. Allah kabul etsin, haçtır. Ama kredi çekerek gitme söz konusu oluyor bazen. Hmm. Yani bankadan borca para, faizle para alarak gitme söz konusu oluyor. Bunu tavsiye etmiyoruz, bu hoş karşılamıyoruz bunu. Çünkü birisi ibadet, öteki haram.
Evet.
Şimdi kişi kredi çekti bankadan, ne yaptı şimdi? Faiz muamelesine girdi. Hı hı. Faiz muamelesine girdiği için günahkar oldu.
Evet.
Günahkar oldu. O zaman hacca gitmesin, imkanı yoksa faizli kredi de çekmesin. Ama çekmiş, faizli kredi çekmiş ve hacca gitmiş. Bu adamın haccı oldu mu? Oldu. Hı hı. Haccı oldu mu? Oldu. Niye? Çünkü bir, kredi çektiği zaman kişi bankadan faizli olarak o yaptığı muameleden dolayı günah işlemiştir. Hı hı. Ama aldığı para kendine aittir. Çektiği kredi kendine aittir. Hı hı. Ve kendine ait olan parayla gitmiş olur.
Evet.
Peki bir de şunu sorarlar. Buna belki ben sormuş olayım. Adam bankada parası var, faizini almış, faiziyle gitmiş. Veya kumarda para kazanmış, o parayla gitmiş hacca. Efendim, şey olmuş, piyangodan para çıkmış, o çıkan parayla hacca gitmiş. Peki bu adamın haccı oldu mu? Bunun haccı oldu ama sevap alamadı bu. Haram parayla şey yapıldı. Ha, gitmemesi lazım onun.
Evet.
Şimdi iki türlü haram var. Bir haram lizatihi var, bir haram ligayrihi var. Haram lizatihi demek, bizzat kendisi kötü. İçki haram lizatihidir.
Evet.
Ha. Ama haram parayla hacca gitmek haram ligayrihidir. O yüzden kesinlikle haram olan bir şey girmemeli insanlar ve girdiyse de hacca gitmemeli.
Evet. Bir diğer sorumuz da şöyle hocam. Evlenme çağında bekar bir evladı olan kişi hacca gitmeyi erteleyebilir mi?
Hayır. Eğer
erteleyemez.
İmkan bulmuşsa erteleyemez, çünkü evlenmek için belli bir çağ şart yoktur. Bir. Hı hı. İkincisi, evlilik ebeveynin bir dini bir görevi de değildir, evlendirme. Hı. Yani tamam, örfümüz gereği onlar elbette ebeveyn çocuklarını evlendiriyorlar, masraflarını karşılıyorlar. Doğrusu da budur, normal de budur ama kişi hacca gidecek imkanı oldu, maddi gücü oldu. Kura'dan da şey çıktı, hakkı, ama evlenecek çocuğu var. Hı hı. Zaten o bu sefer gitmese bir daha gidemez. O yüzden o haccı ertelememeli.
Evet. Bir diğer sorumuz da şöyle hocam. Şimdi temettu haccı yaparak kişinin umreyi yapıp ihramdan çıktıktan sonra hac ihramına girinceye kadar başka bir umre yapması caiz midir?
Burada ulema farklı görüşler ileri sürüyorlar. Hı hı. Şimdi Peygamber Efendimiz böyle bir şey yapmamış. Veya Peygamberimiz döneminde ashab-ı kiram böyle bir şey yapmamış. Evet.
Temettu hacı ne hocam? Kısaca ondan bir bahsetsek.
Şimdi temettu hacı şu demek. Umre ile haccı her ikisini de yapmak ama ayrı ayrı ihramlarla.
Evet.
Ayrı ayrı ihramlarla. Bilmiyorum, daha önceki programlarımızda bu konuyu konuşmuş muyduk? İstersen bu hac çeşitlerini sayalım.
Buyurun hocam.
Oradan başlayalım. Hı hı. Üç türlü hac var. Bir ifrat hacı var. İki temettü hacı, üç kıran hacı. İfrat hacı demek sadece hac yapması demek kişinin. İfrat, evet, zaten tek demek. Sadece hac yapması. Yani Şimdi biz hac yapabilmemiz için o mikat sınırından önce ihrama girmemiz gerekiyor ya.
Evet.
Hacca niyetlenmemiz gerekiyor ihrama girerek. İşte o ihrama girerken sadece hacca niyet ediyor. Diyor ki ya Rabbi ben hac yapmak istiyorum. Bana onu kolaylaştır ve benden kabul et.
Hı hı.
Bu anlama gelen bu şekilde, bunun Arapçası da var tabii. Böyle dua edecek ve ihrama niyetlenecek. Bu kişi şimdi ifrat haccına niyet etmiştir. Ve bu kişi Mekke'ye gittiği zaman, vardığı zaman kudüm tavafı yapacak.
Hı hı.
Mekke'ye varış tavafı. Ondan sonra Arafat'a kadar ihramlı olarak devam edecek. İhramdan çıkmayacak. Arafat'a kadar ihramlı devam edecek. Ve Arafat'taki vazifeyi yaptıktan, Mina'ya gelip şeytanı taşladıktan sonra, kurban kestikten sonra tıraş olup ihramdan çıkacak.
Evet.
Ne yaptı bu? Tek
hac yaptı.
Ama oraya gittiği andan itibaren hac sonuna kadar ihramlı kaldı.
Hmm.
Bu ifrat. Yani tebettü ise o mikat dediğimiz ihramsız geçirmenin yasak olduğu sınırda umreye niyet ediyor sadece. Hı hı. Umreye. Ve Mekke'ye varıyor, umre yapıyor. Umreyi yaptıktan sonra, yani umre nasıl yapıyor? Kabe'yi tavaf ediyor. Sa'yı yapıyor. Safa ve Merve arasında. Hı hı. Ve ihramdan çıkıyor. Ve artık o Arafa'dan bir gün öncesine kadar veya Arafa gününe kadar normal sivil. Ondan sonra Arafa'dan bir gün önce, ona terbiye günü diyoruz. Veya Arafa gününde tekrar hac için ihrama niyetleniyor.
Hı hı.
Ve hac ibadetini yapıyor. Arafat vakfesini, Müzdelife vakfesi, şeytan taşlama, kurban. Ha, bunları yapıyor. Kabe'yi tavaf, ziyaret tavafı. Ha, buna biz temettu diyoruz.
Evet.
Yani iki ayrı ihramla iki ayrı ibadeti yapmış oluyor kişi.
Hı hı.
Üçüncüsü kıran. Kıran ne demek? Birleştirme demek.
Hı.
Yani o şeyde, mikat dediğimiz yerde, ki Medine üzerinden gidiyor bizim hacılarımız genelde, Zülhuleyfe denilen Medine'nin 10 kilometre kadar dışında bir yer var. Oradan umreye ve hacca birlikte niyet ediyor.
Hı.
Yani diyor ki niyet ettim Allah rızası için umre ve hac yapmaya, ya Rabbi efendim bana onu kolaylaştır ve benden kabul et diye dua ediyor. İhrama evet. Girdi. Ha, bu Mekke'ye varıyor, umre yapıyor önce. Yani tavaf yapıyor, sa'yı yapıyor. Hı hı. Ama ihramdan çıkmıyor. Temettu'da ihramdan çıkıyordu.
Hı hı.
Bu ihramdan çıkmıyor. Ve ne zamana kadar? Hac, yani Arafat vakfesi, Müzdelife vakfesi, onların tamamı bitinceye kadar ihramlı kaldı. Buna da kıran diyoruz.
Evet.
Hanefi mezhebinde en eftal hac çeşidi olarak kıran kabul edilmiş. İkincisi temettü kabul edilmiş. Üçüncüsü ifrat.
Evet.
İfratta ve kıranda hacı Mekke'ye ihramlı giriyor ve hac bitinceye kadar ihramdan çıkmıyor.
Evet.
İhramdan çıkmıyor. Dolayısıyla bunun o ilk vardığı umreyi yaptıktan sonra tekrar ihrama girip tekrar umre yapması söz konusu olmuyor.
Evet, ama temettuda bir ara veriyor.
Ha, temettuda ara veriyor. Niye? Çünkü umreyi yaptı, İran'dan çıktı. Arada 15 gün var.
Hı hı.
Daha hacca. Sivil. Yani yeniden onun ihrama niyetlenmesine engel bir durum yok.
Evet.
Ha, peki bu esnada umre yapılabilir mi? Orada şeye gidip de Tenim denilen yere gidip, hı hı, oradan umreye niyetlenilerek gelip umre yapılabilir mi? Şimdi bizim kaynaklarımızda 5 gün umre yapılmaz. Yazar 5 gün.
Hı.
Bunlar Kurban Bayramı'nın Arefe gün bir.
Hı hı.
Bir de Kurban Bayramı'nın 4 günü. Bu 5 gün umre yapılmaz. Onun dışında her an umre yapılabilir denilir.
Evet.
Ama bu sünnet değildir böyle yapmak yani arada. Yani şöyle diyelim, bir hacımız, vatandaşımız temettu hac umresini yapmış, ihramdan çıkmış. Sonra gitmiş, niyetlenip gelmiş, tekrar umre yapmış. Yani bu umre olabilir.
Evet.
Ama tavsiye edilen değildir bu. Tavsiye edilen değildir. Tavsiye edilen şey nedir? Bol bol tavaf yapmaktır. Ha, eğer ilave umre yapmak istiyorsa daha iyisi, haç bittikten sonra orada kalabileceksin. Hmm. O zaman umre yapması daha iyi.
Evet.
O zaman umre yapması daha iyi. Fakat ihramdan çıktıktan sonra umre yapması halinde temattu, bu umre yine umredir. Ama dediğimiz gibi tavsiye ettiğimiz o değildir. Tavsiye ettiğimiz umre yapma yerine bol bol tavaf yapmasıdır.
Evet. Hocam, kurbanla alakalı sorularımızla devam edelim. Hacla alakalı yine önümüzdeki hafta programlarımızda yine hac ibadetini, hac ibadetinin içerisinde nelere dikkat edeceğiz? Gelen soruları ve bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları sizlerle, sizlere sorup dinleyicilerimize buluşturacağız. Kurbanla alakalı birkaç sorumuz var.
Evet.
Şimdi kurban edilecek hayvanların hangi nitelikleri taşıması gerekiyor hocam? Bunlar hangi nitelikleri taşımalıdır?
Efendim, şimdi kurban kesilecek hayvan, bir hayvan cinsi önemli. Cinsi önemli. Bir de yaşı ve sağlamlığı önemli. Şimdi bir defa kurban Allah'a karşı yapılan bir ibadettir. Dolayısıyla bu ibadet yapılırken sağlam ve dinimizin istediği niteliklere sahip olan kurbanlar kesilmelidir. Bir defa hangi hayvanlardan kurban kesilir? Cins olarak koyun, keçi, ki bunun ikisine birden Anadolu'da genelde davar deriz. Hı hı. Efendim, sığır, ki manda da sığır sayılır.
Hı hı.
Sığır, erkek olsun, dişi olsun. Üçüncüsü de deve.
Evet.
Bu cinslerden kesilir, bir. İki, bunların belirli yaşları doldurmuş olması lazım. O yaşlar nelerdir? Koyunda ve keçide bir yaş.
Hı hı.
Ama bu yaş doldurma, bir sene doldurma demek. Burada kameri sene.
Hı hı.
Yani sene 355 gün hesabıyla sene.
Evet.
Bir seneyi doldurması lazım koyunda ve keçide. Genel ilkeler bu. Sadece koyunun bir istisnası var, onu sonra söyleyeceğim.
Hı hı.
Sığır cinsinden 2 yaşını doldurmuş olması lazım kesilecek hayvanın.
Hı hı.
Deve cinsinden de 5 yaşını doldurmuş olması lazım.
Evet.
Ancak bunun bir istisnası var. Koyun ki bu hadis-i şerifle sabittir bu.
Hı hı.
Koyun 6 ay geçmişse bir kuzu,
hı hı,
ve anası gibi iri ise o da kurban kesilebilir. Demek ki asıl olan koyunlarda da bir yaşını doldurmuş olmak, ama hı hı, bir istisna olarak Resulullah'ın verdiği bir ruhsat, izindir o. 6 ayını doldurmuş ama gösterişli, görkemli. Anasıyla ayırt edemiyorsun baktığın zaman. Hı. Böyle bir koyun, kuzuyu da kurban kesebiliyorsun.
Evet.
Bunların dışında bir de sağlıklı olacak hayvan. Ayıplı olmayacak, kusurlu olmayacak. Tabii bu kusur dediğimiz şey bazıları doğuştan olabilir, bazıları sonradan olabilir. Mesela işte boynuzu tam olacak, boynuzsuz olmayacak. Ama doğuştan boynuzsuz olan mani değil. Sonradan boynuzu kırık olan, kulağının yarısından fazlası kesik olan, iki gözü birden görmeyen, kuyruğunun yarıdan fazlası kesik olan, efendim dişlerinin çoğu dökük olan, dişi hayvanlarda memelerinin başı olmayan, kesilecek yere yürüyemeyecek kadar hasta, zayıf olan bu, hı-hı, hayvanlar kesilmez. Kurban olarak kesilmez. Bu kusurlar olmaması lazım. Ama bu boynuz konusu ve kulak konusu. Bazı hayvanların kulakları küçük olur. Mesela o koyunların, keçilerin, onlar küçük kulak, o engel değil doğuştan. Ama, hı hı, tamamen kulaksızsa o engeldir. Veya boynuzu yok, boynuzsuz. Doğuştan boynuzsuz. Bu engel değil. Sonradan kırılmış olması halinde kurban kesilmez.
Eyvallah. Sığırların 2 yaşına kadar gelmeden kurban edilmesi caiz olur mu? Dedik, o soruyu da cevaplamış olduk.
Şimdi ona yalnız, hı, bir ekleme yapayım, hı hı, ben ona, o konuya.
Buyurun.
Şimdi Peygamber Efendimiz sadece koyunu istisna etmiş dedik. Sadece hı hı. koyunu istisna etmiş. Hatta ashabtan birisi diyor ki ya Resulallah benim bir oğlan var. Hı hı. Ama anasından daha gösterişli. Ben onu kurban kesebilir miyim? Başka da bir şeyim yok. Peygamberimiz sana mahsus olmak üzere kes. Özel bir izin ona var. Sana mahsus olmak üzere. Hı hı. Bu bize neyi gösteriyor? Demek ki oğlağın yani keçi cinsinin hı hı. 6 aylık dolduranı anası gibi olsa bile kurban edilemiyor. Niye? Peygamberimiz sen sadece sana bu caiz demiş. Başkasına evet. değil demiş. Ha, peygamberin istisna ettiği şey sadece koyun. Bundan dolayı İslam alimlerinin cumhuru koyunun dışındaki kurbanlık hayvanlar. Hı hı. Söylediğim yaş haddini doldurmuyor ise eğer onlar semiz de olsalar, iri de olsalar kurban edilemiyor. Ancak fukuhadan bir mezhep sahibi değil. Hı hı. Ama müştehit imamlardan Evzai vardır. Evzai diye bir alim. O sığırın da 2 yaşını doldurmamış olanının kurban edilebileceğini söylüyor. Hı hı. Eğer gösterişliyse. Ve bu görüşü de dikkate alarak aynı iri kuru sığırları kesilebileceğini söyleyen bazı hocalar da var. Ülkemizde hocalarımız var.
Evet.
Ancak bu bir ibadettir. Bu ibadeti şaibeli şüpheli halde uzak tutmakta daha fayda var. O açıdan Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu sığırlardan 2 yaşını doldurmamış ama iri bugünkü yere bugünkü besleme yöntemiyle baktığınız zaman eski sığırların 2 katı diyelim ki 1,5 yaşında dana var. Bunların kesilemeyeceğini söylüyor Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu. Ve bunu ihtiyat olarak ama tabii diğer görüşte olan hocalar onların o kanaatidir. Saygı duyarız ama tabii biz bunun olamayacağı şeklinde kanaatimiz hı-hı. o istikamette.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu haftalık programımızın sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta kurbanla alakalı sorularla devam edip yine hac ibadetiyle, kurban ibadetiyle alakalı soruları sizlerle paylaşacak ve sizin kıymetli bilgilerinizi dinleyicilerimize buluşturacağız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yine hac ibadetiyle alakalı, kurban ibadetiyle alakalı sorularımızla devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun efendim.